Evet sayın seyirciler, podcast'imin 4. bölümüne hoş geldiniz. Woo! Bugün ne konuşacağız peki? Bugün aslında benim karşıma çıkan ve ondan sonra düşünmeye başladığım bir şey konuşacağız. Bu da nedir? Daha dün çok sevdiğim bir YouTuber ve çok da fit bir kız, sürekli spor yapıyor vesaire, bir YouTuber bir video çekmiş ve videosunda şunu söylüyor: karantinanın herhalde 50. gününe de yaklaştık bu arada, hepimizin bedeninde bir takım değişiklikler olmuş olabilir, hem yeme içme farklılığımız hem de spor rutinimiz değişmiş olabilir, hiçbir spor rutinimiz de olmayabilir bu arada. Her neyse, bu kızın videosunu açtığımda aşırı fit görüntüsünün altında şunu paylaşmış: tight'ını aşağı çektiğinde ve göbeğini bıraktığında, yani o Instagram'daki poz duruşunu bıraktığı zaman alt karnı vardı kızın. Ve bunu paylaşmış. 15 günlükte bir spor rutini oluşturmuş kendine. Hani before after yapmış. Yani karnım işte olmaya başlamıştı. Vücudum kilo almıştı, ödem yapmıştı. 15 gün spor yaptım, sonra geçti şeklinde. Bir before after videosu yayınlamış. Sonra ben düşündüm, dedim ki gerçekten de Instagram'da gezerken kaç kişi de bunu görüyorum. Benim keşfetime düşenler de, takip ettiğim fitness hesapları da çok güzel fizikli, dümdüz karın, sıfır karın. İşte böyle YouTube'da izlediğim videolarda mükemmel fizikli kadınlar kendilerine bir gün cheat day yapıyorlar ve işte 10 bin kalori ve üstü alıyorlar ve hala dümdüz bir karınları var. İşte kolları kaslı, bilmem ne, zaten hepinizin gördüğü şeyler bunlar. Hepimizin gördüğü şeyler. Sonra birazcık düşünmeye başladım. Bunun için de birazcık ergenliğe gitmemiz gerekiyor aslında. Çünkü ergenlik hepimizin en kırılgan olduğu, vücudun en çok değişimlere uğradığı ve en çok kendimizi kabullenmekte zorlandığımız dönem. Çünkü kendimizin değil, başkalarının düşüncesine bence en çok değer verdiğimiz, en çok önemsediğimiz dönem ergenlik. Özellikle ortaokulun sonları ve lisenin tamamı diyebilirim aslında buna. Kişisel olarak benim öyle oldu açıkçası. Birazcık geriye gittiğimde, kendi kişisel tarihime gittiğimde şöyle bir durum var aslında benim için. Ben çok küçük doğdum, yani çok az bir kiloyla doğdum ve hatta bunun için ailem çok endişeleniyordu. Yani ilk doğduğumda kilom çok azdı, sonra kilo almakta çok zorluk çektim. Küçükken hiçbir şekilde yemek yemiyordum. Şöyle ki, yani annemin anlattığına göre, ben o kadar hatırlamıyorum ama bana mesela akşam yemeği için bir parça yemek veriyormuş ağzıma, mesela makarna diyelim. Sabah uyandığımda hala o parça ağzımda duruyormuş. O kadar yemek yemek istemiyormuşum. Yani küçükken benim yemekle ilişkim hiçbir zaman güzel olmadı. Neredeyse sevdiğim hiçbir şey yoktu. Belki her çocuk gibi abur cuburu seviyordum ama çok yemek yiyen ya da kilolu biri hiçbir zaman için olmadım çocukluğumda. Daha sonra ortaokula başladığımda, o vücudun gelişme dönemine girmeye başladığımız zaman benim vücudum yine aynı kaldı. Aynı zayıflıkta kaldım. Hatta göğüslerim çok geç gelişti. Regli diğer arkadaşlarıma göre daha geç oldum. Ama benim kalçam çok fazla büyümeye başladı. Bayağı böyle arkaya işte top gibi bir kalçam oluşmaya başladı. Ve okul eteğimi giydiğimde mesela kalçamdan dolayı eteğin arkası hep daha kısa dururdu. Önü daha uzun dururdu ve nefret ederdim bu durumdan. Tabii ki kalçamın orantısız büyümesiyle beraber çatlaklar oluştu vücudumda ve ben bu çatlaklarla barışmak için, hatta hala tam olarak barıştığım söylenemez, biliyor musunuz? Yani aradan 8-9 sene geçti, hala tam olarak barıştığımı söyleyemem. Neyse, vücudum orantısız geliştiği için kalçamda çatlaklar oluşmaya başladı. Hemen anneme gittim. Anne, burada beyaz bir şeyler var. İşte böyle harita gibi, ne yapacağız, ne edeceğiz, bunları yok etmemiz lazım. Çünkü kusursuz olmak istiyorum. Annemle cildiyeye gittik. O da genetik olabileceğini, işte bağ dokumun daha zayıf olabileceğini, birkaç teknik kısmı anlattı. Ama bunun ilaçla hiçbir tedavisi olmadığını söyledi. Biz de eczanelere gidip işte bu kozmetik markalardan işte çatlak kremleri, bakım yağları, bilmem neler almaya başladık. Ben bunu çok bir şeyleri de düzenli yapabilen bir insan değilim bu arada. Hatırlıyorum, daha ortaokul yıllarımda böyle bir tane krem vardı. O tüpü incecik, böyle tek tek çatlaklarına sürüyorsun. Sür bitmiyordu. Resmen her gün çatlakların böyle fazlalaşıyor. Sonra 10 günden sonra falan bıraktım zaten. Baktım ki hiçbir düzelme yok. Belki daha fazla kullanmam gerekiyordu. Hiçbir fikrim yok. Sonra internette araştırdığım zaman gördüm ki aslında çatlaklar ilk başta kırmızı olurmuş. Beyazlaştığı zaman çatlak bu çok derinleşti demekmiş ve bunun bir tedavisi yokmuş. Ben bunu internet okuduğum zaman çok ağladım. Çünkü işte yazları da tatile gidiyorum, bikini giyiyorum, arkadaşlarımla işte yazlıkta aynı yerde oluyoruz. Bakıyorum onların bacaklarında, kalçalarında hiçbir şey yok ama benim var. Nefret ediyordum kendimden, yani denizden çıktığım anda böyle hemen popoma bir tane paraya bağlıyordum. Ondan sonra geçip şezlonga oturuyordum. Böyle hiç hani güneşleneyim, parayı çıkarayım, işte bir rahat edeyim ya da denizde rahat yüzeyim yok. Çatlaklarımı biri görecek, vücudumdan işte nefret edecekler. Güzel bir vücudum yok. Bu haritalar ne yani vücudumda? Çok uzun bir süre böyle dolaştım. Ondan sonra işte internet okuduğum blog sitelerinden bilmem nelerden vücudunuzu nemli tutun, en azından azaltabilirsiniz, oluşumunu engelleyebilirsiniz gibi şeyler okumaya başladım. Ben de çatlak kremlerini bırakıp baktım hiçbir işe yaramıyor. Vücudumu düzenli olarak sadece nemli tutmaya başladım. Ama bu artık genetik mi ya da vücudun orantısız büyümesiyle beraber artık oradaki dokular gerçekten çatlıyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey benim çatlaklarıma iyi gelmedi. Hatta kalçamdan sonra sanırım boyum bir anda uzadığı için diz kapaklarımın arkasında da yani dizimin tam arkasında da çatlaklar oluşmaya başladı ergenlik döneminde. Ve çok uzun bir süre etek giyemedim, kısa etek giyemedim. Çok utanıyordum çünkü. Daha sonra liseye geçtiğimde bir teşhis aldım. Şöyle ki reglim çok düzensiz oluyordu ve bunun üstüne bir doktora gittik. Doktora gittiğimde hem polikistik over olduğumu öğrendim hem de buna bağlı olarak bu iki hastalık birlikte gidiyor. İnsülin direnci olduğunu öğrendim. Şimdi insülin direncinde şöyle bir durum var. Pankreasa doğru şekilde şeker gitmiyor. Vücuduma giren şeker doğru bir şekilde karışmıyor benim kanıma. Ve bu yüzden de pankreasa büyük bir baskı yapıyor. Bu yüzden benim yağlanmam çok fazla oluyor. Çünkü yediğim özellikle glisemik indeksi yüksek şeyler, düşük şeyler pardon, glisemik indeksi düşük şeyler yediğim zaman bu bende direktman yağ dönüşüyor. Bu yüzden ben lisede bu hastalığımı öğrendikten sonra regl olamamın da vermiş olduğu bir şişlikle şişmeye başladım bir anda. Ve bu hastalıkta yani insülin direncinde yediklerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama daha lise 1'e giden 13-14 yaşında bir genç kızın yemesine nasıl dikkat edebileceği hakkında hiçbir fikri yok tabii ki. Ve annem de çok fazla korktu ileride bu şeker hastalığına dönüşür mü diye. Ve beni çok sıkı bir diyete soktular. Hem diyetisyene gidiyordum, hem doktora gidiyordum, hem annem evde. İnanılmaz sıkı bir şeye geçmiştik. Bizim evde her zaman herkesin evinde mutlaka vardır bir abur cubur dolabı, böyle kiler gibi bir şey. Onların hepsi çıkarıldı, atıldı. Şeker yerine eve tatlandırıcılar alındı. İşte biz tatlı yemeği yapmayı çok severdik. Annem bir anda hepsini yapmayı kesti. Ben böyle süper sağlıklı bir yaşama geçmiş oldum ama kendimi durduramıyordum mesela. Annem çalışıyordu. Ben okula ondan daha erken geliyordum. Ve eve geldiğimde böyle bakkaldan mutlaka eğer yazsa dondurma alıp, eğer işte kışsa böyle çikolata, cips alıp yiyip onların çöpünü sonra dışarıya atıyordum. Ve annem geldiği zaman onun yaptığı sağlıklı yemekleri yemeye devam ediyordum. Yani böyle inanılmaz bir baga girmiştim kendi kendime. Hem sağlıklı beslenmem gerektiğini biliyorum çünkü çok hızlı kilo almaya başladım. Ama bir yandan da kendimi durduramıyorum. Aslında bu hastalığı inkar aşamamdı. Yani herkes yiyor, bütün arkadaşlarım yiyor. Sürekli işte burger'a, McDonald's'a gidiyoruz. Herkes hayvan gibi yiyor ama herkesin metabolizması çok hızlı çalışıyor ve yani vücutları güzel, ergenlik için güzel. Benim zaten hem kalçam orantısız bir şekilde büyümüş, daha göğsüm bile yok ortada. Hem de yani böyle dümdüzüm, önden baktığınızda iki boyutluyum ama arkadan baktığınızda kalçam kocaman, beş boyutlu falan bir şey böyle. Neyse. Ben bu beslenme düzenini oturtmakta çok çok çok zorlandım. Hatta lise boyunca hiç oturtamadım. Üniversitede oturttum bunu. Çünkü dediğim gibi evde o abur cuburların bir anda yoksunluğu, sürekli diyetisyene kontrole gitmek. Bu arada hani çok yüksek bir kilom yoktu, onu söyleyebilirim. Yani böyle beden olarak baktığınızda o dönemde 40 beden üstüne hiç çıkmadım. Ama sürekli işte iki haftada bir diyetisyene kontrole gidiyorduk. Bir kere o hasta Nişantaşı'nda bu insülin direnci ve şeker hastalığı için özel bir hastane var. Hastaneye bir gidiyordum. Hastanede işte broşürler, şeker hastasıysanız kampımıza katılın. İşte o şeker hastalarının vurundukları iğneler falan. Orası zaten benim bir psikolojimi bozuyordu. Sonra benim beslenmeme dikkat etmediğim ortaya çıktı testlerde. Kan şekerim çok yüksek çıktı vesaire. Ve bunun üstüne daha sıkı bir diyete ve işte spora başladım. Evim sahile çok yakın. Bu yüzden işte sürekli sahilde yürüyordum vesaire. Ama mutlu değilim. Yani hiçbir şekilde mutlu değilim. Sadece diyetisyene gittim. Doğal tartıda işte ve çok yavaş kilo veriyordum bu arada. Hani bir kilo versem bile o benim için büyük bir motivasyondu. Evet ama yani neden diyordum? Neden benim başıma geliyor? Daha sonra bana bir ilaç verdiler. İnsülin direncim yüksek olduğu için, beslenmeme dikkat etmediğim için. Ve bu ilacı her yemeğimin arasında almam gerekiyordu. Mesela kahvaltı yapıyorsunuz diyelim. Yumurtanızı yediniz. Peyniri yemeye geçmeden önce bu ilacı almanız gerekiyor. Benim zaten hapları yutmakla ilgili büyük bir problemim var. Yani küçük büyük hiçbir hapı yutamıyorum maalesef. Bir de onu işkence gibi yemeğin ortasında yutmaya çalışmak beni gerçekten delirtiyordu. Böyle nefret ediyordum hayatımdan yani. Daha sonra bir şekilde hem ilaçla hem birazcık o yürüyüşlerin verdiği etkiyle benim insülin direncim düştü. Polikistik over içinde jinekologla beraber bir ilaç kullanmaya başladığım için hormonlarım da düzeldi aslında. Çok uzun süredir o ilacı kullanmaya devam ediyorum. Ama benim hiçbir zaman için, yani hiçbir zaman için, mesela haftanın 3 günü spor yapan bir arkadaşım var diyelim ve aynı şekilde besleniyoruz. Ben de haftanın 3 günü spor yapıyorum. Aynı egzersizleri uyguluyorum. Hiçbir zaman vücudumda insülin direnci bu arada belde ve karında birikiyor. Hiçbir zaman için benim özellikle alt karnım o arkadaşlarım gibi olamadı. Yani aynı egzersizi, aynı beslenmeyi uygulasak bile bu benim artık hani vücut tipim. Gitmeyen bir ayva göbeğim var. Evet, spor yaptığım zaman, karın çalıştığım zaman daha sıkı görünüyor. Daha kaslı görünüyor, evet. Ama hiçbir zaman için çok düz, böyle yani emeğimin karşılığını alabileceğim kadar düz bir karnım yok benim. Ve bunu kabul etmem sanırım geçen sene falan oldu. Düşünün yani 24 yaşındayım. Ve ben bunu geçen sene kabul edebildim. Peki sonra ne oldu? İşte vücudum gelişmeye devam etti liseyle beraber. Göğüslerim büyüdü, kollarım yerine oturdu. Belimin işte oyuntusu çıkmaya başladı. Bu sefer zaten işte bu Kim Kardashian'lar bilmem nelerle beraber bu geniş kalçalar çok moda olmaya başladı. Ve bu Kate Moss, işte Gigi Hadid gibi 34 beden, hani bu iskelet gibi olan görüntü birazcık trend olmaktan çıktı. Bu da beni rahatlattı çünkü bir bakıyordum sosyal medyaya, magazine. O zaman sanırım Instagram yoktu lisenin başında, hatırlamıyorum. Daha sonra da Instagram geldiğinde bir bakıyordum Instagram'a. Herkes bunu beğeniyor. Bütün erkekler bunu beğeniyor. Bakıldığımı hissediyordum yani, fark ediyordum böyle. Sonra kalçam da şekillenmeye başladı. Sonra bir baktım ki vücudumda orantısız durmuyor. Hatta bugünün güzellik kalıplarına uygun olacak bir şekilde güzel duruyor. Ama bir kusuru var, o da ne? Çatlaklarım. Yani hiçbir şekilde aslında bu trend olan şeye bile ayak uyduramadığımı düşünüyordum. Tekrar bikini giymekte falan çok zorlanıyordum yani böyle. Ve bizde de şey vardır, benim annem de mesela her zaman kilo konusunda problemli oldu ve hani hayatı, ömrünün yarısı diyetle geçti diyebilirim. Bu yüzden işte dayım falan da çok dalga geçer hani annemle benimle. Ama tabii ki o bunu bunların beni ne kadar yaraladığını tabii ki bilemezdi. Yani dayı yeğen olarak takılıyorduk birbirimize. Ama o her zaman şey diyordu, işte bu ne tombulluk, bilmem ne, poponu yerinden kaldıramıyorsun. Bunlar da beni içten içe çok etkiliyordu. Yani hiçbir zaman iyi bir vücudum olmayacak, hep böyle olacağım, bilmem ne. Sürekli böyle kafamın içinde bunlar dolaşıyordu ve kıskanıyordum bu arada. Hani imrenmek falan değil, güzel vücudu olan insanları kıskanıyordum. Hatta o günkü yazdığım günlüklere baktığımda ölmelerini falan istiyordum. Yani böyle güzel görünen, iyi vücutlu insanların ölmesini istiyormuşum. Öyle yazmışım günlüğüme. Daha sonra dediğim gibi vücudum şekillendi, her şey yerine oturdu. Kullandığım ilaçlarla beraber hormonlarım da olması gerektiği gibi ya da olması gerektiğine en yakın şekilde çalışmaya başladılar. Ve bunun üstüne ben kendime sporu sevdirecek bir şeyler bulmaya başladım. Bu arada ben hiçbir zaman takım sporlarına yatkın olmadım. İlkokulda yüzme seçmelerine girdim, kazanamadım. Elimi kolumu mesela, ince motor becerilerim benim hiç gelişmedi. Bu yüzden voleybol gibi hani böyle bütün kızların bayılarak oynadığı hiçbir oyunu ben oynayamıyorum, takım oyununu. Bu yüzden böyle daha bireysel ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bir fitness salonuna yazıldım. Hepimizin bildiği McFit. Ondan sonra bir baktım ki ya ben hiçbir aleti kullanmayı bilmiyorum. Kimse bana gelip öyle bir program falan da yazmıyor. Ya da birkaç kere aletleri yanlış kullandım. O McFit'te ilk başlayanlar için bir tane circle var ya, her alet yan yana, böyle 30 saniyede bir yeşil kırmızı ışık yanıyor. Yerini değiştir diye falan, böyle robot gibi spor yapıyorsun. Nefret ettim oradan da. Neyse, orada o aletleri teker teker işte deneyimlerken birkaçını tabii ki çok doğal olarak yanlış yapıyordum. Bir tane personal trainer denilen herif diyeceğim artık geldi. Ama böyle herkesin duyabileceği bir şekilde yanıma falan gelip doğruyu öğretmiyor. Ya işte o hareket öyle mi yapılır, yanlış yapıyorsun falan dedi bana böyle. Ben o gün inanılmaz bozuldum, bir de tek gidiyordum spor salonuna. İnanılmaz bozuldum ve bir daha gitmedim o salona. Fitness salonlarıyla da işim o gün bitti açıkçası. Ondan sonra başka şeyler araştırmaya başladım. Çünkü fark ettim ki ben hareket ettikçe, spor yaptıkça, yoruldukça beslenmemi de ister istemez bir dengeye oturtmak istiyorum. Çünkü diyorum ki İrem çok yoruldun, çok çaba harcadın. O zaman birazcık yemene dikkat et de hani bir işe yarasın. Ya, bunu mesela asla hiçbir zaman ne annem ne babam yapamadı. Dediğim gibi yani yasaklamayla da bir anda evden her şeyin kaldırılmasıyla da benim için her şey kötüye gitmeye başladı. Gizli gizli yiyordum. Yani bu bilincin kendi kendine insana kendisinin gelmesi gerekiyor bence. Ondan sonra şey düşündüm, hani şu anda evet insülin direncin var ama bunu işte yeme ve sporla kontrol altında tutabiliyorsun. Ama eğer tutmazsan ileride bu şekere dönüşebilir. Ve hani şeker hastalığı çok daha zor bir hastalık. Bunu bu seviyede tut İrem dedim. Biraz da büyümenin getirdiği bir bilinçle sanırım bu. Daha sonra Fit in Time diye bir tane işte bireysel spor yaptıran bir yerle tanıştım. Burada 25 dakika boyunca işte vücudunuza elektrik gibi bir şey bağlanıyor ve fitness hareketlerini bir tane personal trainer'ın eşliğinde, hatta beraber yapıyorsunuz hareketleri. Beraber yapıyorsunuz. Daha sonra işte soğumaya geçiyorsunuz vesaire. Haftanın iki günü buna gitmeye başladım ben. Ve çok hızlı kilo verdim. Ve biri benimle birebir ilgilendiği için ve hani yanlış yaptığım harekette de beni destekleyip doğrusunu öğrettiği için çok hoşuma gitti. Bir ay boyunca buna devam ettim. Üniversitedeydim buna devam ettiğimde. Ve benim zaten hani o hakikaten kıvrımlı olan işte belim incedir bilmem ne falan İyice ortaya çıkmaya başladı ve göbeğim hayatım boyuncaki en az seviyesine indi. Yani o en düz haline geldi ve ben inanılmaz mutlu oldum. Bundan sonra dedim ben yavaş yavaş işte artık hani beslenmeme dikkat edeyim, yürüyüş yapayım, bir şekilde destekleyeyim vesaire. Sonra dönem dönem Zumba'ya gittiğim oldu, dönem dönem Pilates'e gittim ama bir daha hiçbir zaman için o bildiğimiz yani bilindik hiçbir fitness salonuna gitmedim. Bir daha gitmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Sadece bu hani personal trainer tavırlarından değil. Yarısı zaten ya yavşıyor ya da böyle benim dediğim gibi şeyler yapıyor. Ben orada kendimi çok fazla robot gibi hissediyorum. Ben daha çok işte Zumba gibi böyle dansla karıştırmayı, işte Pilates gibi belli bir trainerla birebir çalışmayı daha çok sevdiğimi fark ettim. Yani aslında herkesin sevdiği bir spor türü var bence. Birazcık bulmak için deneyip yanılmak gerekiyor. Neyse dediğim gibi böyle işte kendimi bir şekilde düzene soktum aslında. Zaman zaman hala kilo alıyorum. Mesela bu karantinada da çok fazla kilo aldım. Şişlik de var yani sürekli evde olduğum için. İlk zamanlar kendi kendime evde çok fazla hareket ediyordum. Ama sonra onu da bıraktım. Yani psikolojik olarak da biraz çöktüm. Dünya nereye gidiyor, ne oluyoruz? Of, şimdi spor mu yapacağız gibilerinden. Bunu da birazcık bıraktım. Ama artık yapabildiğim hareketleri biliyorum. Sevdiğim hareketleri biliyorum. Vücudum neyi istiyor bunu biliyorum. Mesela gerçekten pilatesle beraber birazcık esnekliğimi arttırdım ve o esnekliğin kaybolduğunu hissettiğimde tekrar pilatese başlıyorum. Birazcık kardiyo yapmam gerektiğini hissettiğimde ya da işte bacaklarımın birazcık kalınlaştığını hissettiğimde bacak çalışıyorum mesela. Birazcık böyle zamanla ne yapmanız gerektiğini zaten kendi kendinize bilince spor yapmak daha kolay oluyor. Neyse şimdi bu podcast'te spor güzellemesi yapmayacağım. İstiyorsanız asla yapmayın. Yani hiçbir problem yok bence. Sadece burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman için o toplumun istediği güzellik kalıplarına giremediğimi düşündüm. Girdiğim zamanlarda da kendimi daha çok sevdiğimi düşündüm. Çünkü işte erkek arkadaşlarımla olan ilişkilerim daha iyiye gitmeye başlıyordu. Çünkü kendime güveniyordum aslında. Buradaki ana nokta bu. Kendime ben o kilolu halde de güvenseydim eminim erkek arkadaşlarıma yine o kadar güzel gelecektim. Çünkü özgüvenle bir şeyleri giyebildiğim zaman, özgüvenle üstümde taşıyabildiğim zaman, özgüvenle bir şekilde konuşabildiğim zaman zaten o ışığım karşıya geçiyor. Bunu fark ediyorum. Bu herkes için geçerli. Ama böyle pısırık durup işte zaten işte bacağım kalın, zaten ay şimdi oturunca göbeğim çıktı falan diye düşününce sizin auranız da düşüyor ve bunu karşı taraf fark ediyor. Bu yüzden vücudum ne zaman kendi istediğim noktaya birazcık daha fazla gelse kendime güvenim hep daha fazla oldu. Ve bunun için spor yapmaya şu an bırakmış olsam bile devam ediyorum ve edeceğim de. Ama yemem zaman zaman çok fazla karbonhidrat ve tatlı yiyorum mesela. Zaman zaman bu düzene giriyor. Yani hayatın akışında aslında kaç gün dışarıya çıktığıma, işte nasıl etkinlikler yaptığıma ya da evde mi yiyorum, nasıl yemek yiyorum buna bağlı olarak hep değişen şeyler hayatımda. Ama ben kendi kendime bunun düzenini oturttum. Yani bir gün oturup yarım paket Nutella'yı bitiriyorum ama diğer gün bunu yapmamaya çalışıyorum. Ve böylece kendimce bir denge kurmaya başladım. Ve tam kendimi sevdim derken herhalde bu senenin başlarında fark ettim ki selülit oluşumum başlamış. Bütün kadınların herhalde nefret ettiği bir şey. O kabuk kabuk görüntü. Çok kahve tüketiyorum. Belki bu yüzden olabilir. Kullandığım bir ilacın yan etkisi östrojen hormonunu çok fazlalaştırması ve östrojen hormonu direkt zaten selülite yatkınlık getiriyor. Belki bu yüzden oluşmaya başladı. Ama şunu biliyorum ki artık 24 yaşındaki İrem, o 13 yaşındaki İrem gibi çatlaklarım oluştu diye kendine eziyet etmeyecek, ağlamayacak, kendini saklamayacak, bedeninden utanmayacak. Çünkü 24 yaşındaki İrem biliyor ki selülitleri ve çatlaklarıyla da güzel. Sadece tabii ki daha fazla ilerlemesin diye kremimi kullanmaya çalışıyorum. Yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışıyorum. Bu noktada sabit tutmaya çalışıyorum. Ama selülitim çok ilerlese de kendimi seveceğim. Çünkü böyle güzel olduğumu biliyorum. Çünkü bütün sağlık problemlerimle, bütün güzellik algımla kendimi böyle seviyorum. Artık dışarıdan insanlar beni nasıl görüyor, beni işte 5 kilo versem daha mı çok severler, daha mı güzel görünürüm diye değil. Kendimi gerçekten kendim olduğum için, o sporu yapıp o teri atabildiğim için, o gün kendime hakim olup o yemeği yemediğim için tebrik ediyorum ve kendimi bu yüzden seviyorum. Bu podcast'in amacı aslında şu, şöyle bitireyim. Böyle bitirmek istiyorum daha doğrusu. Güzellik algısı sürekli değişiyor ve bence değişecek de. Nasıl 90'larda 34 beden çok modaysa, düşük bel pantolon çok modaysa, şu anda büyük kalçalar ve işte o kalçayı ortaya çıkaracak şekilde yüksek bel şeyler moda. Bu ileride değişebilir. İleride de çok küçük göğüs moda olabilir. Sıfır meme moda olabilir. Her şey moda olabilir. Kendinizi lütfen bunlara bağlı olarak sevmeyin. Çünkü bunları da bir insan çıkarıyor. Yani bir insan diyor ki bu moda olsun ve herkes onun peşinden gidiyor. Ama vücut tipi, herkesin vücut tipi kendine özel. Ben kendimi ne zamanki kıyaslamayı bıraktım. Başkalarının antrenmanları, başkalarının beslenme şekillerine göre kıyaslamayı bıraktığımda mutlu oldum. Çünkü evet benim arkadaşlarım 5 tane Big Mac yese, işte 8 tane üstüne sufle yiyip dondurma yese belki o kiloyu almayacak. Ama bana bunları yemek o kiloyu aldırıyor. Bunu bilmek ve buna göre davranmak beni çok mutlu etti ve şu anda da bütün vücudumdaki her şeyle beraber, bütün çatlaklarım, selülitlerim, karnımdan o hiç gitmeyen o yağlar, her şeyle beraber kendimi çok seviyorum. Lütfen siz de kendinizi sevin. Diğer podcast'te görüşmek üzere diyorum. Bay bay.